Ayrım 6.
Yaşlı kadının ayağı tampondan kaymıştı. Öteki iki kadın bir ara tekerleklerin altında onun başörtüsünün rüzgarda uçuşunu ve kınapla sıkıca bağlı beyaz dolaklar içindeki bacaklarını gördüler. Çıkınlı kadın korka korka eğilip baktı ve keskin bir çığlık atarak elleriyle gözlerini kapadı. Geride uzaklarda, yolun kıvrıldığı noktada rayların arasında kanlar içinde bir şey kıvranıp çırpınıyordu. Çıkınlı kadın yeniden keskin bir çığlık attı ve kendinden geçerek "Yetişin, kurtarın!" diye bağırmaya başladı. Öteki kadın "Boşuna bağırıp durma, artık hiç yararı yok!" dedi. "Tren çiğnedi ya onu!" Fal taşı gibi açılmış gözlerinde büyük bir dehşet okunan çıkınlı kadın "Evet öyle kardeş!" diye cevap verdi. Böyle bir şeye tanık olmak insanın tüylerini ürpertiyor. "Ey ulu tanrı baba, sırası mıydı şimdi bunun? Oldu mu ya?" İkisi de son derece üzgün durumda bir süre konuşmadılar. Tren onu gerçekten çiğnediyse şimdi artık ölmüş olacak. Bir varmış, bir yokmuş dünyası bu. Daha az önce burada, yanımızda oturuyordu. Şimdi ise yerinde yeller esiyor. Şurası kesin ki onu evde bekliyorlar. Yaşlı kadının onu getireceği günleri iple çekiyorlar. Çuvalı taşırken istavroz çıkardığını söylüyordu. Tanrı'nın bir bağışı diye düşünüyor ve gerçekte eve ölümü sırtlayıp götürmekte olduğunu hiç bilmiyordu. Ey tüm kainatın gerçek sahibi ve hakimi sevgili yüce Tanrım! Şimdi bütün bir hafta rüyalarıma girecek bu. O yana doğru bakınca zavallıcığın hala kıvranıp çırpındığını görür gibi oluyorum. Kim bilir belki de hala yaşıyordur. Keşke treni durdursaydık. Ufak un çuvallı kadın, dursa ne olacak dedi. Zaten kadın çiğnenince hemen ölmüştür. Hem yaşasa bile çok sürmez. Az sonra gene ölür. Başkasının binbir güçlükle kazandığı şeyden kendi çıkarına kâr sağladığı için Tanrı tuttu cezalandırdı onu. Sen de işittin. Yok pahasına almış. Fiyatı adam akıllı düşürtmüş ve bundan da sevinç duymuş. Kadınlar yine sustu. Hiç kımıldamadan put gibi oturdular. Sonra ikisi de aynı anda yaşlı kadının geride kalan çuvalına baktılar. Gözleri birbiriyle karşılaştı ve ürkerek bakışlarını kaydırdılar. Bu gece kesinlikle don olacak. Ufak çıkınlı kadın, evet dedi, vaziyet öyle gösteriyor. Geçen yıl Meryem ananın siyanet ve şefaat günlerinde kar yağmıştı diye cevap verdi. Son istasyona az bir şey kalmıştı. Çuvalını usulca yaşlı kadının çuvalı üstüne koymak istedi. Ne o, rahat değil misin? Dur hele, büyük çuvalı biraz kendime doğru çekeyim. Yok yok, bırak kalsın. İyi ama neden? Gel gel, onu azıcık çekeyim. Sen de bana daha yanaş. Yok yok, ben sadece kendi çuvalcığımı onun üzerine koymak istiyorum. Koyacağım da. Temiz çuvalın üzerine niye getirip koyacakmışsın onu? Görmüyor musun, seninki kirpas içinde. Sana ne? Senin onun mu o, ha? Senin mi yoksa? Benim olduğunu falan söylemedim. Fakat ortada hiçbir neden yokken tertemiz çuvalı kirletmekle ne oluyor? Madem ki senin değil, öyle dırlanıp durma bakalım. Kadın çuvalını büyük çuvalın üzerine koydu ve sanki her iki çuval da kendininmiş gibi bir tavır takındı. Çıkınlı kadın sesini yükselterek, "Hay canı çıkasıca," dedi. "Ne diye üst üste koyuyorsun? Hemen indir aşağı, beni rahatsız ediyor." "Yavaş ol bakalım. Anlaşılan una sahip çıkmak istiyorsun sen." "Benim hiçbir şeye sahip mahip çıkmak istediğim yok. Ama görünüşe bakılırsa asıl sen sahip çıkmak istiyorsun. Dur sen, gideceğimiz yere hele bir varalım. Lafımı hep ağzıma tıkadığını, rahatça ağlayıp sızlamama bile engel olduğunu herkese bir bir anlatacağım. Eve koca bir çuval un götürüyor. Ama şükredip yetinir mi onunla? Gözü bir türlü doymak bilmez ki. Ölünün malını bile zorla ele geçirmek istiyor. Hemen indir onu diyorum sana. Yoksa alıp tekerleklerin altına atarım." Ve de çıkınlı kadın ufak çuvalı gerçekten aşağı fırlatmaya kalktı. Bunun üzerine öbürü öfkeyle onun saçlarına yapıştı. "Ya bir de bunu yapacaktın ha?" Küçük çıkınlı kadın cevap yerine iki eliyle rakibinin boğazına sarıldı. Bir iki elin zorlu sıkışı yüzünden adeta can çekişiyormuş gibi hırıltılar çıkarıyordu. Çaresiz kadının saçlarını bıraktı. Bir eliyle çuvalı sıkı sıkı tutup kendine doğru çekerken, öbür eliyle de boğazını sıkan kıskaçtan kurtulmaya çalışıyordu. Oysa iki elinin yardımıyla kendini pekala kurtarabilirdi. Ama açgözlü kadın un çuvalını elinden kaçırmaktan korkuyordu. Tren yine büyük bir hızla yokuş aşağı inmeye başladı. Kavgacı kadınların oturdukları tahta bir aşağı bir yukarı sallanıyordu. Ayaklarının altında belli belirsiz görünen bir şerit, yani traversler titreşerek kayıp geçiyordu. Kadının gözleri yuvarlarından iyice fırladı. Kendisini boğan ellere engel olamıyordu. Unsuz kadın onu daha bir süre o vaziyette tuttu. Hatta kazandığı zaferin tadını çıkarmak için habire sarsıp tartakladı. Sonra birden rakibinin boğazını bırakıp büyük çuvalı çarçabuk kendisine doğru çekti. "Daha ister misin? Yetmediyse söyle de bileyim. Tuttuğum gibi vagondan aşağı fırlatırım seni alimallah. Leş kargası ne olacak? Kendi elindeki un yetmiyormuş gibi bir de kalkmış başkasınınkine el uzatıyor." Ufak un çuvallı kadın ağlamaya başladı. Bir çocuk gibi hıçkıra hıçkıra ve bütün vücudu titreyerek, hiç değilse dedi, yarıcığını benim çuvalıma boşaltabilirdin. Daha demincecik söyledim ya, belki de zavallı insancık hala yaşıyordur. Ama elindekini başkasına kaptırmamak için yardım falan çağırmasını istemiyor zahir. Anladın mı pis mundar, lanet karı. Öbürü hiç cevap vermedi ve sızlana sızlana ağlamasını sürdürdü. Uzaktan istasyonun su kuleleri görünüyordu. Ağlayan kadın yüzündeki yaşları sildi, birkaç kez gözlerini kırpıştırdı, sonra da yürek burkan hıçkırıklarla sarsılarak, hiç olmazsa dedi, 40 kilocuk ver sevgili. Hiçbir cevap alamadı. Yanındaki kadın heykel gibi kas katı kesilmiş, hiç kımıldamadan oturuyordu. Gözleri ileride bir noktaya dikilmiş, öyle bakıyordu. Elleri ise büyük beyaz çuvalı sanki kenetlenmişçesine sımsıkı tutuyordu. Tren durur durmaz vagondan aşağı atladı. Çuvalı çarçabuk havada döndürerek sırtına yükledi ve çevresine hiç bakınmadan hızla oradan uzaklaştı. Geride vagonda kalan kadınsa gözlerini üzgün üzgün kırpıştırıyor, yarım un çuvalına bakıp duruyordu. Yavaş yavaş dört bir yanı kaplamakta olan akşam karanlığında sırtında ağır çuvalıyla demir yolundan hızla uzaklaşan kadın, umulmadık bir anda elde ettiği bu tanrı bağışı karşısında gayretli gayretli ıstavroz çıkarıyordu. Örnek Başkan Vyacheslav Şişkov. Uçsuz bucaksız bozkırın göbeğinde bulunan köyümüze gönderilen yazılı hükümet buyruğunda tezelden bir köy kadınlarını kalkındırma derneği kurulması isteniyordu. Hiç kuşkusuz hemen kolları sıvayıp gerekli hazırlıkları yaparak adı geçen derneği kurduk. Fuyok'la Pahomova'yı da derneğin başkanı seçtik. Bu kadın çingene maşası gibi kara kuru, üstelik çok fitneci, şirret mi şirretti. Sözün kısası koklanacak çiçek değildi. Fuyok'la işe bütün kadınları erkekler aleyhine kışkırtmakla başladı. Bunun üzerine biz fakir köylülerin yaşamı zehir zıkkımı oldu. Köy kadınlarının huyu adam akıllı değişti. Sizin anlayacağınız huysuz, edepsiz birer mahluk olup çıktılar. Bütün gün boyunca ah sizi gidi içki düşkünleri, sizi gidi soysuz, aşağılık, lanet herifler, durun hele, hepinize pek yakında dünyanın kaç bucak olduğunu göstereceğiz sözlerinden başka bir şey duyulmaz oldu. Sözün gelişi, insan kendi nikahlı karısına aksırdığında çok yaşa ya da sofradan kalkarken boş bulunup afiyet bal olsun dese hemen şıp diye cevap hazırdır. Hadi çok söylenme de cehennem ol git başımdan. Sizin karşınızda babanızın köleleri yok artık. Evet, hele bir de onlara özene bezene gerçeğin hiç de öyle olmadığını anlatmaya kalk, cevap yerine maşayı kaptığı gibi adamın ağzının ortasına indiriverir. Sonra da sanki etini koparmışlar gibi avazı çıktığınca yetişin, can kurtaran yok mu? Dayaktan öldürecek bu herif beni diye bağırıp çağırarak çılgınlar gibi oradan oraya koşar. İyi ama çamaşır teknesinin başında dikilip durduğu sırada burnunun kendiliğinden kanayacağı tuttuysa dayaktan adam öldürülüyor diye ortalığı birbirine katmanın ne alemi var? Başkan Fuyok'la Pahomova birçok kocayı mahkemeye şikayet ederek bunların ellerinden gelse karılarını bir kaşık suda boğmaya kalkacaklarını, hatta birinin karısını döve döve kötürüm ettiğini bildirdi. Sonunda ne oldu dersiniz? İşin aslına bakılacak olursa bizim sulh hukuk mahkemelerine mahkeme demeye 1000 tanık ister. Kadınlar tombul ve kırmızı yanaklarından handiyse kan damlayacak kadar sağlıklı bir görünüm içinde geldiler duruşmaya. Buna karşılık erkeklerin hepsinin yüzü gözü şiş ve yara bere içindeydi. Üstelik içlerinden biri enikonu topallıyordu. Kanıtların böylesine göze batacak bir biçimde ortada bulunmasına karşın erkeklerin tüm hakkında hapis ve para cezasına çarptırılma kararı alındı. Evet, yine kadının fendi. Bu korkunç baskı ve sindirme harekatı güze değin sürdü. Güzün Fuyok'la Pahomova kente atandı. Çünkü çok kafalı bir kadındı. Okuma yazma da biliyordu. Köyün kadınları bitip tükenmek bilmeyen ahlamalar, oflamalar ve gözyaşları arasında onu kente uğurladılar. Erkeklerse büyük zafer sevinci içinde söylenip duruyorlardı. Sizi saçı uzun, aklı kısa yaratıklar, artık saltanatınızın sonu geldi işte. Bakalım şimdi kimi başkanlığa seçeceksiniz? Topunuzun köküne kibrit suyu. Biri başkanlık yapamayacağını söylüyor, öteki istemiyor, üçüncüsü ise korkuyordu. Bu yüzden hiç kimse seçilmedi. Oysa ilçe merkezinden seçim yapılması için birkaç kez buyruk geldi. Bunun üzerine kafa kafaya verip düşündük taşındık. Durun yahu dedik, bu kez de başkanlığa bir erkek seçelim. Köy muhtarı değirmenci ilginç bir öneride bulundu. Siz de çok iyi biliyorsunuz ki sevgili kardeşlerim, bizim köyümüz bütün ilçenin en sonunda, yani cehennemin bucağında bulunmaktadır. Gerimizde tüm çevre yüzlerce vers, dipnot, vers 1067 metre. Uzanıp giden bozkır ve batakla kaplı. Çünkü buraya şeytan bile gelmez. Madem ki durum böyle, hadi biz de Nastasya'yı seçelim. Zaten onun da adı yarı yarıya kadın adı sayılır. Nastasya çekingen bir tavırla, vallahi dedi, bu fikrinize karşı herhangi bir itirazım yok. Doğrusunu isterseniz ben çoktan razıyım. Adım da çok uygun görünüyor. Yalnız sonunda başıma bir işmiş gelmese. Efendim, nasıl iş yani? Bırak Allah'a sen. Ayda bir kez bir kağıtçık imzalamaktan ne çıkar? Adını okunmayacak bir biçimde yazarsın, olur biter. Mesele imzanın okunaklı olup olmamasında değil. Yalnız bilmem nasıl söyleyeyim. Yani sadece demek istiyorum ki ya biri patadarak çıkıp gelirse? Ne dersiniz kardeşlerim? Yeni görevine atanmasını kutlamak için Nastasya'ya hep birlikte 5 pağatçuk, dipnot, put 16 kilo 38 gram un verelim mi? Ya da en iyisinden bir çeyrek kova, dipnot, kova 12 litrelik ölçü birimi, vodka, tamam mı? Böylece o andan itibaren Nastasya Köy Kadınlarını Kalkındırma Derneği Başkanı oldu. Erkekler için artık rahat bir hayat başladı. Kadınlarınsa yüzlerinden düşen bin parça oluyordu. Derken o sıralarda görev gezisinde bulunan hükümet komiserlerinden biri ansızın çıkageldi. Hem de doğrudan doğruya köy muhtarı değirmenci Vavila Çedvergov'un kapısına dayandı. Kısa bir hoşbeşten sonra soru üstüne soru sormaya başladı. Bu ne, şu nasıl, niçin burada hala bir okuma odası yok, gençlik örgütü neden kurulmamış, köy kadınlarını kalkındırma derneği iyi çalışıyor mu? Vavila pancar gibi kızararak, sayın yoldaş dedi, bizimle oturup bir bardak çay içmenizden büyük onur duyacağız. Derneğimiz çok iyi çalışıyor, doğrusu bundan iyisi can sağlığı. Dernek başkanı Nastasya Sokovora da yoldaş, görevine usulüne uygun partinin buyurduğu gibi, yani kusursuz eksiksiz en iyi bir biçimde yapıyor. Kendisiyle bir görüşebilir miyim? Ne yazık ki imkanı yok. Dediklerine göre şu sırada doğusa yatağında yatıyormuş. Galiba bebek ölü doğmuş. Öyleyse gidip kendisine geçmiş olsun diyeceğim. Nerede oturuyorum? Vavila'nın yüreği duracak gibi oldu. Koca göbeği büzülüp içine çekildi. Olmaz yoldaş, olmaz. Onu göremezsiniz. Sahi sizin adınız neydi? Başkan köyden çok uzakta ormanda oturuyor. Söylenenlere bakılırsa orada açlıktan gözleri dönmüş azgın kurtlar kol geziyormuş. Bir erkek kurtla bir dişi kurt, yani sizin anlayacağınız azılı bir çift. Fakat komiserin bütün şeytanlığı üzerindeydi. Yine de kendisiyle konuşmak istiyorum diye kesip attı. Vavila karısına adeta fısıldarcasına aman bana bir çare dedi, başım dertti. Ve hemen ardından dışarı fırlayıp koşar adım köyün sokaklarını aşınlamaya başladı. Bütün kulübeleri teker teker dolaştı. Ne olurdu kadınlardan biri çıkıp sadece yarım saatçine başkan olmayı kabul ettiğini bir söyleyiverseydi. Vavila gidip Nastasya Skovorada'ya saldırdı. Bütün öfkesini ondan çıkarmak ister gibi açtı ağzını, yumdu gözünü. Seni gidi kas kafalı sersem budala uyuz herif. Kadın işine burnunu sokmakla iyi halt ettin doğrusu. İşte şimdi gerçekten karı oldun. Hadi durma. Her şeyi büsbütün berbat etmemek için düş peşime bakalım. Kentten biri geldi. Seninle görüşmek istiyor. Nastasya paniğe kapılarak dört bir yanına ürkek ürkek bakındı. Vay canına. Şimdi hapı yuttum işte. Ben ormana kaçıyorum. Sonra telaşla kapıya koştu. Vavila onu alaya alarak ben ormana kaçıyorum dedi. Duyduk duymadık demeyin, ben ormana kaçıyorum. Sonra yakasına yapıştı. Koca budala, sadece defterleri görmek istiyorum. Eğer bir de kadınları çağırtıp bir araya toplarsa iş daha sarpa saracak demektir. Hemen şu kızıl sakalını kes, hadi durma, fırla. Hay canı çıkasıca mıymıntı herif. Nastasya bir saat sonra tam bir Nastasya olup çıkmıştı. Başörtüsünü düzgün bir biçimde karısı bağladı. Kadıncağız bu işe gülmesi mi yoksa ağlaması mı gerektiğini bilemiyordu. Neşesi iyice yerine gelen değirmenci, böyle daha güven verici olur dedi. Galiba komiserin gözü iyi görmüyor. Tanrı'ya şükür. Sesin de tıpkı kadın sesini andırıyor. Şimdi beni dinle. Darya yenge, onun göğsüne tıka basa çaput maput bir şeyler dolduruver. Evet evet, na oraya. Güzel oldu doğrusu. Tıpkı sahibi gibi. Bu sarafan, dipnot, sarafan Farsça kökenli Rusça sözcük. Köylü kadınların giydiği kollu ya da kolsuz uzun giysi. Ayrıca 14. 17. yüzyıllar arasında erkeklerin giydiği bir çeşit uzun kaftan anlamına da gelmektedir. İçinde seni kim görse hemen evlenmeye kalkar. Hadi gidelim artık. Yalnız şu ağlamakla asık suratını bir an önce değiştirmeye bak. Yoksa bir çuval inciri berbat edersin. Şöyle sevimli bir surat takın canım. Yüzüne bir incelik, bir tatlılık, bir şirinlik ver bakayım. Başkan Nastasya elindeki defterlere bakarak görev gezisinde bulunan hükümet komiserine bir rapor sundu. Konuşurken kekeliyor, dili dolanıyor, sesi titriyor, parmakları heyecandan tutmaz oluyor, elindeki defterler bir oraya bir buraya kayıyordu. Değirmencinin yüzü isim günü kutlanan bir çocuğunki gibi ışıl ışıl parlıyordu. Ağzı kulaklarına vararak, demedim mi ben dedi, görüyorsunuz her şey gayet tıkırında yoldaş. Başkanımız çok becerikli, tuttuğunu koparan, azimli, gayretli, hanım hanımcık bir kadındır. Görevini her zaman usulünce, partinin buyurduklarına tıpı tıpına uygun yapar. Mutsuz bir doğum yaptığınız söyleniyor. Nastasya büyük bir telaş içinde yok yok dedi ve başörtüsünü yüzünü iyice çekti. Bizim burada bütün doğumlar usulüne uygun bir biçimde olur. Yani aileye mutluluk getirir. Hayır hayır, ben bu sözlerimle sadece sizi kastetmekteyim. Değirmenci hemen lafa karıştı. Bağışlamanızı dilerim, size durumu açıklarken ters bir yorumda bulunmuşum. Yani demek istiyorum ki size sözünü ettiğim kadın başkası. O kadın gerçekten ölü bir çocuk doğurdu. Evet, durum bu. Komiser ansızın pencereyi açtı ve sokağa seslendi. Hey anacıklar, ikiniz de biraz içeri gelin hele. Birdenbire Nastasya boynundaki şalın altında kızıl sakalın yeniden biter gibi olduğunu sandı. Bu sırada kulübeye iki çakır keyif kadın girdi. Banyodan sonra güzel görünmek için yüzlerine biraz düzgün sürmüşlerdi. Komiser kadınlara ne var ne yok anacıklar diye sordu. Köy kadınlarını kalkındırma derneği başkanından hoşnut musunuz? Nastasya korkusundan inleyerek masanın kenarına sıkı sıkı yapıştı. Hande ise burunlarına girecekmiş gibi kadınlara sokulan değirmenci sesini alçaltarak ''Ne olur'' dedi. ''Bizi bu zor durumdan kurtarın canımın içi, gözümün nuru hanımlar.'' Bu arada şişmanca olanının geniş ve dolgun kalçalarını hafif hafif okşamayı da ihmal etmedi. Kadınlar çevrelerine şuh bakışlar fırlatarak ''Ha, bizim başkanımızı mı soruyorsunuz?'' diye gülüştüler. Saçlı sakallı bir başkan işte. İsterseniz şimdi size.'' Nastasya sapsarı oldu. Ellerini birbirine vurdu. Kemküm etmeye başladı. Neredeyse teslim bayrağını çekecekti. Fakat değirmenci hemen imdadına yetişti. Kadınların üzerine hışımla yürüyerek ''Çabuk defolun buradan'' diye bağırdı. ''Sizi gidi ay yaş domuzlar. Bunlar köyün alıkları sevgili yoldaş. Üstelik bir de yaşlarına bakmadan bir güzel kafayı tütsülemişler. Defolun.'' Fakat iki kadın kediler gibi kabarıp Vavila'nın üzerine atıldılar. İkisi de cıyak cıyak bağırıyordu. ''Ah şişko aç gözlü köpek. Senin muhtarlığın falan bize vız gelir.'' Hem öğütme parasını ne hak iki kapik fazla alırsın bizden? Hadi söylesene, bu yaptığın yakışık alır mı ha? Tuu, yazıklar olsun sana, gidi koca şeytan seni. Sözüme kulak versen de kentli yoldaş. Şimdi bütün gerçeği anlatacağız. Bu adam canavarın tekidir. Bütün kötülükler onun başının altından çıkar. Böyle bir muhtardır o. Tuu, yazıklar olsun sana koca şeytan. İşte bu gul yabani köy kadınlarını kalkındırma derneğine kızıl saçlı bir köylüyü getirip oturttu. Komiser şaşkına dönerek... Nasıl dedi? İşte başkanınız burada ya. Tuu sana koca şeytan dediler. Bu şiş göbek anlaşılan o sırada en sıkı fıkı dostlarından birini tutup getirmiş. Kadın başkanın yerini işte bu köylü aldı. Birden Nastasya dehşete kapılarak acı bir feryat kopardı ve boylu boyunca yere yıkıldı. Komiser büyük bir gayretkeşlikle bayıldı diye bağırdı. Çabuk su getirin. Kadınlar hemen Nastasya'nın üzerine atıldılar. Çarçabuk bluzunu çekip çıkardılar. Aman tanrım, göğüs möğüs yok, sırf çaput. 10 gün sonra ilçe merkezinden gelen buyruk gereğince yeni seçimler yapıldı. Biri köy kadınlarını kalkındırma derneği, öbürü ise köy muhtarlığı için. Vyacheslav Şişkov'un kısa yaşam öyküsü. Vyacheslav Yakovleyevich Şişkov, 1873 yılında Tver iline bağlı Biyezhetsk'te doğdu. Hakkında pek fazla bir şey bilinmemektedir. Yıllarca önce kendisine biyografik bir soru yöneltene gönderdiği mektupta, halen kükürtlü kaplıca banyo salmakta olduğu için bu konuda bir yanıt veremeyeceğini üzülerek bildirmişti. Vyacheslav Şişkov uzun yıllar Sibirya'da yaşadı. İlk yapıtlarında yakutlarla tunguzların, Sibirya'daki çeşitli kavimlerin, gezginlerin, hac yolcularının, kaçak dolaşan suçluların yaşamını anlattı. 1920 yılında Köylücük adlı komedisiyle kendini gösterdi. Birçok mizah hikayeleri yazdı. İlgi ve bakımdan yoksun, başıboş çocukların yaşamı üzerine Göçmen Kuşlar adlı bir roman yazdı. İlk yapıtları Tayga 1916, Çuski Ailesi 1918, Kara Nehir 1933. Kara Nehir ve ölümünden az önce tamamlayabildiği 3 ciltlik Yemelyan Tugacov adlı yapıtı Rusya'da ve dünyada tanındı. 1938'den 1945'e değin 7 yıl bu yapıtı için çalıştı. 1945 yılı sonlarına doğru Moskova'da öldü. Ufak bir yanlışlık. Mihail Zoshchenko. Son günlerde sulh hukuk mahkemelerine verilen doktorların sayısı bir hayli kabarık. Bakıyorsunuz, biri kirli elleriyle ameliyat yapmış, öbürü ameliyat sırasında gözlüğünü yitirmiş. Acaba hastanın karnında mı unuttum diye zavallının bütün bağırsaklarını dışarı çıkarıp aramış ama bir türlü bulamamış. Bir başkası da bir hanımın kesilmesi gereken bir yerini kesmeyip başka bir yerini kesmiş. Hiç kuşku yok ki bütün bunlar uygar bir ülkeye yakışan şeyler değil. Bu gibi doktorları ağır ceza mahkemelerine verip analarından emdiği sütü fitil fitil burunlarından getirmek gerek. Oysa bizde böyle doktorları doğrudan doğruya sulh hukuk mahkemesinde yargılıyorlar. Neyse uzatmayalım. Ünlü doktor Yegorich hakkında ne hüküm verilecek ona bakalım. Rijabov adında bir kamyon şoförü vardı. İri yarı güçlü kuvvetli bir adamdı. Derken bir gün hastalanıp yatağa düştü. Karısına hiçbir zahmet ve harcamadan kaçınmayıp kendisi için en iyi ve en ünlü doktoru çağırtmasını söyledi. Kadıncağız para gidecek diye üzüntüsünden epeyce ağladı ama hastaya herhangi bir itirazda bulunmadı. Doktoru çağırdı. Ufak tefek, sıska ama çok usta bir doktordu gelen. Hastanın karnına baktı, gerektiği gibi elleyip yokladıktan sonra ''Ne saçma şey'' dedi. ''Böyle önemsiz ufak bir şey için koskoca ünlü bir doktoru tedirgin etmek yakışık alır mı hiç? Kocanız yemeği biraz fazla kaçırmış. Bir lavman yapılsın. Yemek olarak her gün bir piliç yesin.'' Bunları söyledikten sonra hastayı üzgün ve morali bozuk bir halde bırakarak çıkıp gitti. Hasta ''Ah'' dedi, ''bir şeycikler demem. Dilerim Tanrı'dan bütün vücuduna derin ağrılar saplansın. İnim inim inletsin seni. Böyle koca karı ilaçları yazmanın gereği var mı şimdi? Hangi çağda yaşıyoruz yahu? Babam bile ömrü boyunca koca karı ilacı nedir bilmedi.'' Hasta akşama değin üzüntüsünden kendi kendini yedi. Akşamleyin karısına Malaya Ohto sokağında oturan ünlü Yegoriç'i getirtmesini emretti. Yeni bir harcama kapısı açılması kadıncağızı elbette ki pek üzdü. Bununla birlikte hiç üzüldüğünü belli etmedi. Bir arabaya binerek doğruca ünlü, doğrusunu isterseniz alaydan yetişme doktora gitti. Gelmesi için yalvar yakar oldu ona. Bir süre nazlandı doktor, gitmek istemedi. İlginç bir mazeretle oyalıyordu kadını. Ünlü doktorun kocanızı görmesinden sonra bir daha ne diye oralara kadar sürteyim? Benim yüksek öğrenimim yok, ancak kötü bir reçete yazabilirim. Bu yüzden onca yolu tepmemin gereği yok. Böylesi nazlanmalardan sonra ücretinin ne olacağı, para ve yiyecek olarak kendisine ne verileceği konusunda görüşüp sonunda gitmeye razı oldu. Eve gelince hastanın vücuduna elini bile sürmedi. Vücudun diyordu, bu işle hiç ilgisi yok. Vücuda elle dokunulsa bile bununla hastalık iyileşmez ki. Öteki doktorun yazdığı reçeteyi inceledikten sonra acı bir gülümsemeyle hastaya dönerek ''Ben sağlıklıyım, rahmetli babam da sağlıklıydı'' sözlerini içeren bir pusula yazıp bunu yutmasını söyledi. Hasta bütün söylenenleri dikkatle dinledi. Neden sonra başını üzüntüyle sallayarak ''Ah'' dedi, ''olmaz, ben hiç yazı yazmasını bilmem, okumam yazmam yok benim, yalnız soyadımı yazabilirim, acaba bu yetmez mi?'' Yegoriç hayır diye yanıtlarken kaşlarını çattı. Öfkeyle bıyıklarını çekti. Hayır, yalnız soyadı yetmez. Soyadı sadece kol ve bacak kopmasına karşı iyidir. Ama karın için tam bir pusula gerek. Hasta korkuyla, peki şimdi ne yapayım ben diye sordu. Acaba benim yerime siz yazamaz mısınız? Hadi ne olur siz yazınız. Yegoriç, ben dedi sizin hatırınız için memnunlukla yazardım ama gözlüğümü evde unutmuşum. Pusulayı akrabalarınızdan ya da tanıdıklarınızdan birine yazdırın. Bunun üzerine evin kapıcısı Andron'u çağırdılar. Derken Andron çıka geldi. Önce alacağı ücreti saptadı, sonra bir kurşun kalem istedi, kağıdı da kendisi buldu, yazmaya koyuldu. Bir saat yazdı, iki saat yazdı. Alnından şakır şakır ter boşandı. Sonunda pusulanın yazılması da bitti. Ben sağlıklıyım, rahmetli babam da sağlıklıydı. 6 numaralı evin kapıcısı Andron. Yazıyı hastaya uzattı. O da güç hali neredeyse boğula boğula pusulayı yuttu. Yegoriç coşkun minnet ve sevgi gösterileri arasında orada bulunanların hepsiyle vedalaştıktan sonra çıkıp gitti. Ama pusulayı hastanın kendisi yazmadığı için tedavinin olumlu bir sonuç vermesini garanti edemeyeceğini söylemekten de geri kalmadı. Hastanın neşesi yerine gelmişti. Hatta biraz yemek bile yedi. Bütün bunlara karşın o gece öldü. Ölen öldü bir kere. Herkes de onunla birlikte ölecek değil mi? Bu uğurda yaptığı harcamalar dul kadının içine evlat acısı gibi çöktü. Yegoriç'e kaptırdığı avuç dolusu parayı geri alabilmek için hemen ilgili makamlara başvurdu. Parayı geri alması mümkün olmadı. Çünkü Yegoriç'te parayı geri verecek hacı gözü yoktu. Ama olaya el kondu. Ölü otopsi yapıldı ve pusula bulundu. Açıp okudular pusulayı ve korkuyla bağırdılar. Aman ya Rabbi, imza doğru değil, imza Andron'un imzası. Derken durum mahkemeye yansıdı. Mahkeme imzanın hastaya ait olmadığı, bundan başka bir duvar kağıdına yazılmış olduğu ve boyut bakımından mideye büyük geldiği bildirildi. Gelin de şimdi lütfen siz karar verin. Doktor Yegoriç sorgusu sırasında şunları anlattı. Elimden bir şey gelmez. Pusulayı ne ben yazdım ne de ben yuttum. Kağıdı bile ben getirmedim. Ama kapıcı Andron'un kağıdı hastanın değil de kendi imzasını atmış olduğunu doğrusu fark etmedim. Beni bu ufak yanlışlık için mi mahkum edeceksiniz? Buna karşılık Andron şu ifadeyi verdi. Kendimi zorlayarak tam 2 saat hiç durmadan yazdım. Kan ter içinde kaldım. Sonra da soyadımı yazdım. Katil benim. Ne olur bana hafif bir ceza verin. Ne dersiniz? Yegoriç ile Andron gerçekten hüküm giyecekler mi? Mihail Zoshchenko'nun kısa yaşam öyküsü. Sayılı ünlü mizah yazarlarından biridir. 10 Ağustos 1895 tarihinde Rusya'nın Poltava kentinde doğdu. Birinci Dünya Savaşı'nın başlaması üzerine Petersburg Üniversitesi'ndeki hukuk öğrenimini yarıda bıraktı. Savaşa gönüllü katıldı. Savaş kurmay yüzbaşılığa dek yükseldi. Savaştan sonra çeşitli meslek kollarında çalışarak geçimini sağladı. Zoshchenko yazdığı mizah hikayeleriyle hemen dikkati çekti. Öteki mizah yazarlarından ayrı olan yanı hikayelerinde daha çok anlatış biçimine verdiği önemdir. Basit bir konuyu bile o eşsiz mizah anlatışıyla ilgi çekici duruma getirir. Sayısız denecek kadar çok mizah hikayelerinden başka kısa komediler de yazmış olan Zoschenko'nun yapıtları hemen bütün dünya dillerinde çevrilmiştir. Mihail Zoschenko 22 Temmuz 1958 tarihinde Petersburg'da öldü. 1905'lerin adamı Valentin Katayev. Müze müdürü gizli bir gururla ve burada dedi, bu dolapta 1905'lerin adamının ünlü örneği bulunmaktadır. Müzeyi gezenlerden biri aşırı ilgi duyarak sordu. Bal mumundan bir heykel mi ya da doldurma bir insan mı? Müze müdürü sanki babasına sövmüşler gibi dargın bir sesle, hayır sevgili yoldaş dedi, ikisi de değil. Burada eşin hiçbir yerde rastlanmamış bir uyku hastalığı durumuyla karşı karşıya bulunmaktasınız. Evet, işin üç yüzü budur yani. Bu vatandaş 1905 yılında yanlışlıkla bazı gösterilerle birlikte yakalanıp karakola götürülmüş. Bizim iyi niyetli devrimcimiz komiserin karşısına çıkarılınca korkudan düşüp bayılmış ve bir daha da ayılmamış. En ünlü doktorlar bile buna bir çare bulamamışlar. Hatta o sıralarda yabancı gazetelerde de bunun ilgili haberler çıkmış. Biliyor musunuz, çok tipik bir örnek bu. Böylesine şimdiye dek hiçbir yerde rastlanmamıştır. Onu şimdi göreceksiniz. Fazla sözün ne gereği var? Şemsiyesiyle, lastik kunduralarıyla, gümüş saat zinciriyle 1905'lerin adamının gerçekten çok tipik bir modeli. Gözünüzle görüp iyice inanmanız için lütfen dikkat buyurun. Müze müdürü bunları söyleyerek dolabı açtı ve korkuyla ürpererek birden geriye fırladı. Dolap boştu. Müze müdürü üzüntüyle haykırdı. Yok olmuş! Müzeyi gezenler bir takım düşünceler ileri sürüyorlardı. Muhakkak çalmışlardır. Ya da belki artık uyanmış, sonra da usulca sıvışıp gitmiştir. Vallahi en akla yatkını da bu galiba. Müze müdürü umutsuzluk içinde inildeyerek, öyleyse dedi, elden geldiğince çabuk arayıp bulmalı. Onun için büyük bir sorumluluk yüklendim ben. Daldığı derin uykudan uyanan 1905'lerin adamı en önce lastik kunduralarının hala yerli yerinde durup durmadığını anlamak için ayaklarını eliyle dokundu. Ardından şemsiyesini aldı, burnunu sildi, usulca dolaptan çıkıp kendini sokağa attı. Yolda mırıldanıyordu. Eve, elden geldiğince çabuk eve. Aman tanrım, kim bilir karım ne düşünecek? Sonra daire müdürü de neler söyleyecek acaba? Geceyi karakolda geçirmek olur, rezalet değil doğrusu. Hey arabacı, Tretya Meşçenskaya'ya kaça götürürsün? 2 rubleciye. Ne diyorsun be yahu? Anlaşılan aklını yitirmişsin sen. Her zaman 25 kapıya giderim. Asıl aklını yitiren sensin. Bakın hele, ne de yağlı bir müşteriye çatmışız meğer. Ah seni gidi hayvan herif seni. Bir diç utanmadan kaba davranıyor müşterisine. Yoksa canın karakola mı gitmek istiyor ha? Kendisine açıkça hakaret edilen faytoncu sesini daha da yükselterek, insanların dedi pazar günü durup dururken en ağır laflar işittiği nerede görülmüştür? Belli zaten, en azından 2 şişe yuvarlamış. Ayakta bile güçle durabiliyor. 1905'lerin adamı küstah faytoncunun numarasını dikkatle not defterine yazdıktan sonra yoluna yaya olarak devam etti. Kunduz kürkü giymiş şişko bir vatandaş 1905'lerin adamının yolunu keserek sordu. Yoldaş dedi, söyler misiniz bana buradan Dimitrovka'ya nasıl, yani nereden gidilir? Yaşlı adam birden parladı. Efendim, ne buyurdunuz? Beni ne sanıyorsunuz siz kuzum? Herhalde devrimcilerden biri olduğumu geçiriyorsunuz aklınızdan. Ben yoldaş moldaş değilim, anladınız mı? Peki, öyle olsun vatandaş, bağışlayın beni. Nasıl nasıl? Buraya bakın, ben vatandaş filan da değilim. Peki kimsiniz, nesiniz öyleyse? Ben 12. dereceden memur ve Ermiş Anna tarikatına bağlı 3. derecede memur ve Ermiş Anna tarikatına bağlı 3. dereceden şövalyeyim. Hem bir yanlışlığa kurban gidip devrimcilerle birlikte yakalanmışsam hiçbir şeyi ispatlamaz bu, hiçbir şeyi. Kürklü vatandaş yaşlı adamın gözlerinin içine dik dik bakarken 1905'lerin adamı korkuyla sürdürdü konuşmasını. Sayın bayın, kuşkuya kapılmalarına gerek yok. Evet öyle. Kanun dışı gizli örgütler, devrimci çevreler ya da siyasi partilerle herhangi bir ilişkim gerçekten yok efendim. Demek oluyor ki yoldaş değilim. Her ne kadar geceyi karakolda geçirdiysem de inanın bana sayın bayım, bir yanlışlık, aksiliklerin üst üste gelmesinden başka bir şey değil sayın. Kürklü vatandaş ürkek ürkek çevresine bakınarak kenara çekildi. 1905'lerin adamı kendi kendine ne acı diye mırıldandı. Demek şimdi yol üstünde rastladıkları bir kimseye yoldaş diye hitap ediyorlar. Eğer bu bizim daire müdürünün kulağına giderse, tanrı bilir, hiç de iyi şeyler olmayacak demektir. Ama buna meydan vermemek için bir şeyler yapmalı. Sonra gazete satan çocuğa seslendi. Hey gazeteci, bana bir yeni haberler versene yavrum. Ne? Yeni haberler diyorum. 2 tane olsun. Bende bu hatta bir gazete yok. Yok mu? Peki öyleyse Yeni Çağ ver bana. O da yok bende. Ne var peki? Pravda, İşçi Gazetesi, Kızıl Yıldız. Müze müdürü bütün Moskova'nın altını üstüne getirdikten sonra akşamın geç saatinde 1905'lerin adamını buldu. Onu görünce büyük bir sevince kapıldı. 1905'lerin örneği ise tiyatro meydanının orta yerinde diz çökmüş, durmadan hıçkıra hıçkıra ağlıyordu. Oradan geçen birçok kimse hemen durup zavallı deliye bir iki kapik veriyordu. Müze müdürü geçen 15-20 yıl içinde ola gelmiş değişikliklerin iç yüzünü ve önemini 1905'lerin adamına bir bir anlatıp kafasına sokmak için tam 2 hafta uğraşıp didindi. 3. haftanın başında adam kendisine söylenenleri yavaş yavaş kavramaya başladı. 3. haftanın sonunda işçi sendikaları yönetim kuruluna girdi. 4. haftanın başında ise öğle tatillerinde yeri geldikçe meslektaşlarına şunları söylüyordu. 1905 yılı mı? Bu ne iş tanrım, bu ne iş? Elbette hatırlıyorum. Hatta monarşiyle savaşa bütün gücümle katıldığımı da söyleyebilirim. Üstelik biliyor musunuz, yere bile oturmam gerekti bir gösteriye katılmak için. Deh gidi günler. Doğrusunu isterseniz böyle uzun uzun çene patlatıp durmanın hiç gereği yok. Uzun sözün kısası, bugüne bugün ne de olsa eski devrimciyiz biz. Valentin Katayev'in kısa yaşam öyküsü. Valentin Petrovich Katayev 1897 yılında bir öğretmenin oğlu olarak Odessa'da dünyaya geldi. 12 yaşlarındayken şiir yazmaya başladı. Gönüllü katıldığı 1. Dünya Savaşı'nda birçok kez yaralandı. Daha sonra iç savaşa da katıldı. Kızıl Ruslar tarafından tutuklanarak uzun süre cezaevinde yattı. Gazeteci olarak 1922 yılında Moskova'ya gitti. Onu asıl üne kavuşturan mizah hikayelerini yazmaya başladı. Valentin Katayev, Zoshchenko gibi Sovyetler Birliği'nin en çok okunan bir mizah yazarıdır. Dolandırıcılar adlı romanı, Olanaksız Şey ve Çiçekli Yol adlı komedileriyle tanınmıştır. Katayev'in kısa mizah hikayeleri düşünceyle gerçeğin birbirine ters düşen yanlarını etkili bir biçimde ortaya koyar. Mizahı Zoshchenko'nunkinden daha keskin ve iğneleyici olmakla birlikte çoğu zaman daha soğuk ve daha soyut bir kimliğe bürünür. Katayev'in Tek Başına Dolaşan Beyaz Yelkenli adlı romanı rahatça okunan, insanı olağanüstü eğlendiren yapıtlarından biridir. 1922 yılından beri yerleştiği Moskova'da yazarlığını sürdürmektedir. Sakallı Bebek, Valentin Katayev. Bir yıl önce yaz işleri müdürü resimli bir derginin çıkarılması onuruna verilen kokteyle giderken kafası binbir düşünceyle dolu olmakla birlikte yüzündeki azimli ifade hiç kimsenin gözünden kaçmamıştı. Bu nazik delikanlının bütün iş arkadaşlarına bol keseden bir takım avanslar dağıttıktan sonra onlara şunları söylediğini hala bugünmüş gibi anımsıyorum. Evet dostlarım, bizim dergimizin hiçbir palavra ve martavala yer vermeyen tam anlamıyla gerçekçi bir dergi olmasını özellikle özen göstermenizi diliyorum. Ne demek istediğimi anlamışsınızdır herhalde. Yok, iki başlı doğmuş hilkat garibesi danalarmış. Yok, büyük olay yaratan ikizlermiş. Bizim ulusal yaşantımız bitip tükenmek bilmeyen konumuz olmalı. Bazı gazetelerin yurttaşları heyecandan heyecana sürükleyen yazılarına paydos artık. Sigara içen ve akşam gazetelerini okuyan köpeğin canı cehennemi. Köpek sigara içiyor ve de gazete okuyor diye boy boy resimlerini basmanın alemi var mı? Hem de 400 bin tirajlı bir dergide. İş arkadaşları hep bir ağızdan köpeğin canı cehenneme diye haykırdıktan sonra işlerinin başına dönmüşlerdi. Bir yıl önce olmuştu bu. Yazı işleri müdürlüğünün telefonu uzun uzun çaldı. Müdür hemen koşup açtı telefonu. Açar açmaz da gözlerinden bir sevinç dalgası geçti. Adeta pembe güller açtı yüzünde. Ahizeyi yerine koyduktan sonra içeri seslendi. Dinleyin dinleyin, bir bebek bulunmuş, saçlı sakallı ve de bıyıklı, inanılır şey değil. Fotoğrafçı, nerede fotoğrafçı, yok mu? Otomobili hemen fotoğrafçıya gönderin. Fotoğrafçı bir çeyrek sonra yazı işleri müdürüne geldi. Yazı işleri müdürü soluğu kesilerek haykırdı. Hemen arabaya binin, durmayın gidin. Elden geldiğince çabuk giderek sakallı bebeğin resmini çekin. Büyük bir olay yaratacak bu. Anlıyor musun? Herkesi yerinden fırlatacak büyük bir olay. Aman çabuk. Rakiplerimiz bizden önce davranıp sakallı bebeği elimizden kapmasınlar. Fotoğrafçı, merak etmeyin dedi. Bizim dergi çarşamba günü çıkıyor. Öbürleri ise ancak cumartesi günü. Hiç korkmayın, bebek bizimdir. Bütün dünyaya ilk olarak biz göstereceğiz bebeğin sakalını. Ama cumartesi günü çıkanlar da geri kalmamıştılar. Ertesi günü yazı işleri müdürü pek erken geldi bürosuna. Sekretere sordu. Fotoğrafçı geldi mi? Hayır, henüz gelmedi. Yazı işleri müdürü sabırsızlık içinde eli ayağı titreyerek bir sigara yaktı ve oyalanmak için cumartesi günü yayınlanan dergilere telefon etti. Alo, henüz hiçbir şeyden haberiniz yok değil mi? O dergilerden birinin yazı işleri müdürü, hayrola ne oldu ki diye sordu. Saçlı sakallı bebeği duymadınız mı siz? Hayır, ne olmuş yani? Üstelik bıyığı da var. Bir bebek yahu. Pekala pekala, bundan bize ne? Onun resmini basacak mısınız? Elbette basacağız. Neden sordunuz? Yani cumartesi günü mü? Tabii cumartesi günü. Acelemiz yok bizim. Bizse çarşamba günü... İyi iyi. O halde bol şans. Yaz işleri müdürü avizeyi yerine koydu. Kendi kendine şuna bak hele dedi. Bizim acelemiz yok diyor bir de. Bunu derken kıskançlıktan patlamıştır kesinlikle. Boru değil, sakal olan bir bebek. Böyle bir şey 1000 yılda bir olur. O sırada fotoğrafçı girdi. Yaz işleri müdürü telaşla hani nerede dedi. Gösterin bakayım. Fotoğrafçı omuzlarını silkti. Öyle görülecek bir şey yok. Bir kere 2 aylık değil, tam tersine 5 yaşında. Sonra ne sakalı var ne de bıyığı. Olacak şey mi bu? Fotoğrafçı çektiği resmi yaz işleri müdürüne uzattı. Tuhaf şey. Bu da diğerleri gibi basbayağı bir çocuk işte. Hiçbir özelliği yok. Yazık, pek yazık. Fotoğrafçı, ben dedi size daha önce de söylemiştim. Bu kadar acele etmeye hiç gerek yoktu. Alt tarafı bir çocuk. Durmadan fotoğrafını çektiler. Cumartesileri çıkan derginin fotoğrafçısı benden az önce gelmiş. Habire şakır şakır fotoğraf çekiyordu. Hani şu sarı saçlı küstah herif canım. İnan olsun tam 1 saat çocuğun resmini çekti. Ve odaya hiç kimseyi sokmadı. Yaz işleri müdürü harika bebeğin resmine düşkırıklığına uğramış bir suratla baktı. Sonra yüzünü ekşiterek bu işin içinde bir bit yeniği var dedi. Yanılmış olamam ben. Gür siyah sakalı ve de yine siyah bıyığı hem de pala bıyığı olduğunu söylemişlerdi. Hiç aklım ermedi bu işe. Yaz işleri müdürü öfkeyle telefona sarıldı. Alo, alo. Cumartesi günü olay yaratan bebeğin resmini basacağınızı söylemiştiniz hani. Evet söyledim, basacağız. Şu sakallı bebeğin mi? Hiç kuşkusuz ve de bıyıklı. Neden sordunuz? Demek sizde sakallı bıyıklı resmi var öyle mi? Elbette var. Neden olmasın? Yaz işleri müdürü sıtma tutmuş gibi titremeye başladı. Zar zor. Evet ama dedi. Bizdeki resimde niye bıyığı sakalı yok? Bizim fotoğrafçımız sizinkinden daha akıllı da ondan. Bununla ne demek istiyorsunuz siz kuzum? Alo. Alo. Hay Allah kahretsin kapattı. Ne olacak alçak rezil herif. Yaz işleri müdürü sinirinden odada bir aşağı bir yukarı hızlı hızlı gidip gelmeye başladı. Birden fotoğrafçının önünde durdu. Hemen arabaya binip gidin. Bu durumu açıklığa kavuşturun. Eğer ona sakal yapıştırılmışsa bunu kimin yaptığını öğrenip gelin. Fotoğrafçı 1 saat sonra geri döndü. Yaz işleri müdürü merakla ne haber diye sordu. Fotoğrafçı sendeleyerek bir sandalyeye doğru yürüdü ve adeta külçe gibi çöküp oturdu. Durumu açıklığa kavuşturabildiniz mi bari? Fotoğrafçı ağlamaklı bir sesle kesik kesik evet dedi kavuşturdum. Söyleyin bakalım. Sakal mı yapıştırmışlar? Hadi söyleyin canım. Hayır. Daha da beter. İlkin bebeğin fotoğrafını çekmişler. Sonra da öldürmüşler mi? Hadi söylesenize yahu. Bizi daha fazla merakta bırakmayın canım. Sonra da onu sonra usturayla tıraş etmişler. Yaz işleri müdürünü açkırık tuttu. Bak hele şu işe. Saçlı sakallı harika bebeğe bu yapılır mı? Ah ah gidi namussuzlar. Gidi hergeleler. Yugoslavya, cansız bacaklar, Branço Çopiç. Bir sinir kliniğine acayip bir hasta getirilmişti. Doğrusu başlı başına bilimsel bir olaydı bu. Tüm sağlıklı bir adamın bilinmeyen bir takım nedenlerle her iki bacağı ansızın hissini yitirmeye, bilimsel deyimle atrofiye uğramıştı. Klinik şefi çaresizlik içinde habire başını sallayıp duruyordu. Bu olayın pek çeşitli hastalıklarla ilişkisi olduğu ileri sürülüyordu. Esaslı muayeneler yapılmış ve bunların sonuçları tekrar tekrar gözden geçirilmiş ama bütün bunlara karşın en ufak bir ipucu bile bulunamamıştı. Üstelik başvurulmayan bilimsel yol yöntem de kalmamıştı. Başhekim tanrı bilir kaçıncı kez aynı soruları sorarak hastayı canından bezdirmişti. Ailenizde gerçekten hiç kimse frengi ya da kansere yakalanmamış mıdır? Soyunuzda hiç alkolik bir kimse yok muydu? Neler saçmalıyorsunuz siz böyle kuzum? Namuslu oturaklı bir aileden geliyorum ben. Bu ailenin bütün erkekleri Kosova Meydan Savaşı'ndan beri hep kendi ecelleriyle ölmüşlerdir. Büyük babamın babası savaşta şehit düşmüş. Büyük babamı ise haydutlar vurup öldürmüşler. Babam da savaşta ölmüş. Amcalarımdan biri meyhanede can vermiş. Öteki amcama asmışlar. Sadece erkek kardeşim bir kazaya kurban gitti. Etli pilavı çok kaçırdığı için çatlayıp öldü. Profesör, anlıyorum dedi. Demek sizin ailenizde yolunu sapıtmış hiç kimse yokmuş. Örneğin bir ozan ya da bir yobaz veya izninizle söyleyeyim bir budala, daha doğrusu gerizekalı biri. Sayın beyefendi, böyle sürüp giderse korkarım bir sonuca varamayacağız. Gerçi ömrü boyunca araştırmalarda bulunmuş bir akrabam vardı. Eleştiriler yazmış. O yayın evi senin, bu yayın evi benim sürtmüş durmuştu. Ama o da güzel bir ölümle dünyadan elini eteğini çekti. Uyuzdan öldü. Profesör bir elini alnına vurarak aman tanrım dedi. Bu da çok doğal bir neden. Sonra omuzlarını silkip konuşmayı yeniden hastalığın tarihçesine getirdi. Peki ama nasıl oluyor da bu hastalığın ilk belirtisini ne zaman fark ettiğinizi hatırlayamıyorsunuz? Hasta açık yüreklilikle inan olsun bilmiyorum dedi. Sonra derin derin düşünmeye başladı. Birden gözlerini kırpıştırarak bağırdı. Evet evet, şimdi anımsıyorum. O günden beri. Profesör ona iyice sokularak sordu. Hangi günden beri? Yele ve kuyruk ortaklığının yönetmeni olduğumdan beri. Bu da ne demek oluyor Tanrı aşkına? At kılı dış satım dışalım ortaklığı. Böyle bir ortaklıktan haberiniz yok mu? Büyükbaş hayvancılığımızın bir devidir o. Başhekim şaşırarak, Tanrı yardımcım olsun dedi. Bunca yerli at dururken ülkeye bir de at kılı mı sokmamız gerekiyor? Yönetmen öfkesinden handise küplere binerek sanki döviz savaşı mı veriyormuşçasına. İyi ama dedi, kalite ön planda gelir. Bize kalite mal gerek. Yabancı ülkelerinki olmadan... Profesör onun sözünü kesti. Bir dakika. Biz yine sizin hastalığınıza dönsek iyi olacak. Demek ki siz hastalığınızın ilk belirtilerini yele ve kuyruk ortaklığının yönetmeni olduğunuz zaman fark ettiniz. Evet. Ne var bunda yani? İşin püf noktası da bu ya. Hiç kuşkusuz at kıllarına dokundunuz. Bunların içinde sizin garip hastalığınızın nedeni olan ve şimdiye değin hiç bilinmeyen bir virüs saklanmış olabilecektir. Yo, hiç sanmıyorum. İyi ama siz bana demin akrabanızın uyuzdan öldüğünü söylediniz. Bunun da atlarla bir ilişkisi olabilir. Gündüzleri ortaklığınızın bulunduğu yerlerde kaç saat kalıyorsunuz? Yani orada yerelerle kuyrukların yakınında ne kadar oyalanıyorsunuz demek istiyorum. Hemen hemen hiç. Nasıl olur? Bunun için hiç vaktim olmuyor ki. İşler bir takım yükümlülükler. Peki. Çalışma zamanınızın pek büyük bir kısmını nerede geçiriyorsunuz öyleyse? Ne gereksiz bir soru. Artık bunu herkes biliyor. Nerede olacak? Elbette ki otomobilde. Bugün koskoca bir yönetmenim ben. Peki nerelere gitmeniz gerekiyor? Nerelere mi? Sadece dış gezileri ele alalım. Bu yıl 2 ay yurt dışına çıktım. At kuyruğu sorununu incelemek için kendi arabamla 3 ülke dolaştım. Bu fırsattan yararlanarak ne diye dünyaca ünlü bir kliniğe gitmediniz? Gitmesine elbette gittim. Zürih'te, Fanconi, Paris'te de Dubret'e uğradım. Başhekim şaşkına dönerek. Fakat bunlar çocuk hastaneleridir dedi. Çocuk hastaneleri mi? Elbette çocuk hastaneleri olacak. Ben yurdumun bir çocuğu değil miyim? Çağımızın bir çocuğu değil miyim ben? Başhekim homurdanarak. Evet dedi, orası öyle. Sonra yeniden hastalıktan söz etmeye başladı. Dediğinize bakılırsa ilk belirtiyi otomobille göreve başladığınız zaman fark etmişsiniz. Evet, demeyecek aklıma bir şey daha geldi. Başlangıçta arabadan inip bir merdivene çıkmak doğrusu hiç hoşuma gitmedi. Daha sonraları ise yürümek bile hoşuma gitmemeye başladı. Bunu kendi kendime şöyle açıkladım. Gövdemin üst yanı çok oturmaktan giderek güçlenmişti. Başhekim, evet evet diye mırıldandı, yağ birikimi. İşte o zaman biliyor musunuz ne yaptım sayın profesör? Yolda biraz filozofça düşünmeye başladım. Bir yönetmen acaba ne diye ayaklarına gereksinme duyacakmış? Bir otomobili var ya. Profesör birden, durun durun diye haykırdı. Şimdi her şeyi anlıyorum. Line teorisi sizin hastalığınızın nedenini açıklıyor. Bunu da nereden çıkardınız? Çok basit. Line'ye göre uzun süre kullanılmayan organlar zamanla solup kuruyorlarmış. Yani sizin anlayacağınız yavaş yavaş gelişip ortaya çıkan bir atrofi. Tek sözcükle ayaklar giderek hissini yitirip cansız bir hal alıyorlar. Hasta korkuya kapılarak, şimdi ne yapacağım ben diye sordum. Profesör acımaklı bir surat takınarak başını iki yana salladı. Sizin için yeniden yürümesini öğrenmekten başka çıkar yol yok dostum. Çok gezinmeniz ve bunun için de doğanın size verdiği taşıma aracından yani bacaklarınızdan yararlanmanız gerekiyor. Hasta ellerini birbirine kavuşturarak yalvarıp yakarmaya başladı. Fakat sayın doktor, ne olur bu denli katı olmayınız. Bana daha insanca bir tedavi biçimi salık veremez misiniz acaba? Başhekim sert bir hareketle onun sözünü kesti. Hayır, size sadece bunun yararı dokunabilir. Anlıyor musunuz? Yaya olarak gezip dolaşmanız gerekiyor. Günde 3 kez 2'şer kilometre. Kanter içinde kalan profesör tam şöyle rahat ve derin bir soluk alayım derken bir sedyeli içeri 2 hasta bakıcı girdi. Sedyede yaşamından hoşnut olduğu anlaşılan bulanık bakışlı, sırsıklam aptalın salağın biri yatmaktaydı. Profesör şaşkın bakışlarla ''Bu ne bu?'' diye sordu. Hasta bakıcılarla birlikte gelen asistan şu açıklamada bulundu. Yine görülmemiş acayip bir olay. Sedyede yatan şu kişinin başı eriyip gitmeye başlamış. Beyni çoktan kuruyup kabına geçmiş bile. Profesör derin derin içini çekerek hastaya sordu. Sanırım sizinle meslektaşız. Ne profesör olduğunuzu söyler misiniz? Branko Chopić'in kısa yaşam öyküsü. 1915 yılında bir Boşnak köyünde dünyaya gelen Branko Chopić, öykü ve romanlarını Sırpça yazmaktadır. Yugoslavya'nın en önemli yazarlarından, yapıtlarının çoğunun konusu Yugoslavya Kurtuluş Savaşı üzerinedir. Yazar, vatanında geçen olayları etkili bir biçimde işlemekte, bunu yaparken kahramanlarına olan sevgi ve anlayışı ince bir mizahla karışık olarak bütün derinliğiyle ortaya koymaktadır. Türkiye, imrenilecek bir ölüm. Hüseyin Rahmi Gürpınar. Eskiden beri yüksek yaşama sofralarıyla orta halli ve daha aşağı halkın yemekleri arasında çeşitçe büyük ayrılıklar olmakla birlikte fakirlerde et, tatlı, meyve yemek fırsatlarından bütün bütün yoksun değillerdi. Fakat şimdi yaşama ölçüsünün dereceleri alt üst oldu. Tabakaların soyluluk sıraları bozuldu. Şimdi genel yaşamada bolluk ve yoksulluklarına göre sınıflara birer değer belirtmek gerekirse kime zengin kime fakir diyeceğimizi şaşıracağız. Günde ancak 2 lira alan kalem mümeyyiziyle 7-800 kuruş kazanan bir hamalın geçimleri kıyaslanırsa meslekçe aşağıda olanların kazançça yükseldikleri görülüyor ki bu sosyal dengenin büyük bir karışıklığıdır. Kazançlarda orantısız bir ayrılık var ve sonra hamalın ipiyle semerinden başka sırtında bir derdi, kendi boğazından başka bir doyuracağı yoktur. Zavallı mümeyyiz beyin başında ev kirasından evlat okumasına kadar günde 2 lira gelirle ödenmesini hiçbir mucize düşünülemeyen bir aile yükü var. Şimdi bunların hangisi hakiki hamal, hangisi beyefendi? Zavallının kalemi kadar vücudunda da kuvvet olsa, hısım ve akrabasının söylenmelerinden çekinmesi, mümeyyizliğin şerefini hamallığın bayağılığına çoktan üstün bulacak, ar değil kar yılları işte bu yıllardır diyecek ama ne yapsın? İşte Nasıh Bey derin sosyal felsefelerden sonra, şimdi bu adi fikir kıyılarına düşmüş zavallı acılı başını taştan taşa vuruyordu. Her dakika altında ezildiği geçim yükünü bezdirici fakat görünmez ağırlığına göre hamalın taşıdığı yükün zahmeti hiçbir şey demekti.